Paylaşımıma eşlik eden herkese merhaba. Ben Ayhan Caner. Öncülüğünü yaptığım bütüncül bir yaklaşımla toplum bilincini yükseltmeyi hedefleyen maddi ve manevi beslenme hareketi ve felsefi akımı Gastro Felsefe'ye hoş geldiniz. Podcastlerimle ilgili varsa soru ve yorumlarınızı bana rc@ayhancaner.com adresinden yazarak iletmeniz iletişimimizi daha da güçlendirecektir. Bu podcastimin konusu gastronomiyi anlamak. Çevremde hayatı anlamak ve kavramaktan çok günü gününe yaşamayı seven çok dostum var. Diğer yandan bu konulara en az benim kadar kafa yoran, azımsanamayacak kadar dostum da olduğunu söylemeliyim. Günübirlik yaşamayı tercih edenler çok uzun ve felsefi konular içeren yazılarımı sıkıcı bulabiliyor. Her konuyu suda eriyen efervesan tablet gibi istiyorlar onlar. Çünkü okumaya pek sabırları yok. Buna mukabil diyelim, sabah kalktık ve bir tablet vitamin aldık. Sizce bir kür uygulamadıkça ne işe yarar? Varsa plasebo efektini saymazsak bu aldığımız tablet veya vitaminlerin. Aslında onlar hepimizin iş ve özel hayatlarımızda karşılaştığımız, birlikte çalıştığımız, hatta yaşamımızı paylaştığımız insanlar. Olayları ele alış biçimlerimizde sadece bazı farklılıklar var. Mesela her şeyi hap gibi isteyenler direkt sonuca odaklılar ve dolaylı değil de doğrudan hedefe ulaşma peşindeler. Çeşitli firmalara verdiğim kurumsal eğitimlerden iletişim teknikleri eğitiminde bu göreve odaklı ve doğrudan güdülü olanlarımıza kırmızı tip diyoruz. Onlar için iki şey çok olmazsa olmaz. Sonuç ve zaman. Yani benim dediğim gibi olsun ama hemen şimdi olsun. Yine göreve odaklı ama hedefe doğrudan değil de dolaylı yaklaşanlarımız var. Bunlar fazlasıyla analitik düşündüklerinden onlar için iki şey çok önemli. Ayrıntı ve süreç. Bunlara da sarı tip diyoruz. Mükemmeliyetçidirler sarılar. Tüm detaylara hakim olmak için her şeyi yaparlar. Sağlam detaya inerler ama gelin görün ki detaylarda kaybolabilirler. Gelelim göreve değil de insana odaklı olan ve dolaylı yaklaşım gösterenlerimize. Bunlara yeşil tip diyoruz. Onlar için de olmazsa olmaz iki şey çok önemli. Güven ve uzlaşma. Onlar mütevazı, telaşsız ve sakin bir yaşam sürerler. Değişime minimum ilgi duyarlar. Gelelim son renk olan mavi tipe. Onlar insana odaklı ve doğrudan iletişimi tercih ederler. Onlara da ifadeci diyoruz. Onlar için de en önemli iki şey var. İlişki ve eğlence. Çok kolay iletişim kurarlar ve yaptıkları ile fark edilmeyi beklerler. Bu dört tip arasında mutlaka işte ben bu rengim diyebileceğiniz bir renk olduğu gibi durumsal olarak yeri gelince dört rengi de ayrı ayrı temsil edebilenlerimiz vardır eminim. Gastro felsefe konularımı seçerken ve anlatırken bu dört renge de hitap eden bir yaklaşım sergilemeye azami gayret ediyorum. Her şeyi hap gibi isteyenlerin de, düşünmeyi amaç edinmiş olanların da açılan düşünce pencerelerinden memnun oldukları ile ilgili geri bildirimler alıyorum. Bu yüzden podcastlerimin hem başında hem de sonunda belirttiğim gibi sizlerden gelecek olan geri bildirimlerin iletişimimizi daha da güçlendireceğine eminim. Şimdi hapı yutup işi bitirelim, hemen anlayalım ve günü yaşayalım sloganını benimsemiş olanların çoğu da iş bitirici insanlar. Ve bazılarına göre de bayağı başarılılar. Gastro felsefi ile bu dört renge ait kimliklerin ne işi var demeyin. İşi de çok, işlevi de çok. Toplumda örnek alınanlar onlar. Magazin dergileri onlarla dolup taşar. Gazetelerin pazar dergilerine bakın, onları göreceksiniz. Gençlerin düşlerinde onlar yatıyor. Onların yaşama biçimleri ve daha önemlisi hayata bakış açıları neredeyse toplumsal normları oluşturuyor. Kısacası idol haline gelmiş olanları var. Şimdi böyle bir anlayışın egemen olduğu bir dünyanın yemeğe bakışı nasıl olabilir onu görelim. Önce öyle anlı şanlı yemekler bu insanları çok ilgilendirmez. Hemen itiraz etmeyin. Size nedenlerini de söyleyeceğim. Çünkü bu tür yemekler işlerinde yüzlerce demesek bile düzineye yakın incelik ve ayrıntı taşır. Eğer bunları bilmezseniz o yemek size hiçbir şey ifade etmez. O yüzden bir Osmanlı deyimini hatırlatmakta fayda var. Marifet iltifata tabidir. İltifat sahibi hatta sahipleri olacak ki zanaat veya sanat erbabı marifetini sergileyebilsin. Şöyle etrafımıza bir göz gezdirin bakalım. Sadece İstanbul'da bunca lüks restoranın içinde kaç tanesi gerçekten iyi yemek sunuyor? Sorular bununla da sınırlı değil. Kaç iyi yemek yapan restoran gerçekten etraftan takdir görüyor? Takdir görmek derken, magazin köşelerinde ve sosyal medyada birbirine destek oluyor gibi gözüken ama içten içe haset ve sadece birbirlerinin pazarlamasını mecburiyetten yapan, eleştiriye açık olmadıkları için dışarıya olabildiğince kapalı, sadece kendi işlerinde gruplaşarak ilişkilerini yürütmeye devam eden onlarca profil var yerel çevremizde. Onların çoğunu kırmızı tip olarak görüyorum. Zira hemen şimdi sonuca odaklılar. İnsan sormadan edemiyor, gastronomi dünyası kimin takdirini hak ediyor? Bu takdiri gösterenlerin kaç tanesi bu işin ehli veya liyakat sahibi? İşletmeci gözüyle ise kaç tanesi gerçek başarının keyfini sürebiliyor? Ben hemen cevapları vereyim. Koskoca İstanbul'da yemeğine bayılıp gidilecek restoran sayısı rahmetli Tuğrul Şavkay Üstad'ın zamanında 20 sene kadar önce onun tabiriyle sadece birkaç düzineydi. Bu rakam 2020 yılında daha artmış olması gerekirken bugün bırakın birkaç düzineyi, bir düzine sayabilirsek bence çok iyi. Lüks restoranların çoğu yemek değil, hava satarlar. İnsanlar buralara yemek yemeye değil, birbirlerine hava atmaya giderler. Çok iyi yemek yapan restoranları ise bizde pazarlama açısından ikiye ayırmak doğru olur. Bunlar Türk mutfağından yemek yapanlar ve yabancı mutfakları uygulayanlar ki ağırlıklı olarak Fransız, İtalyan, Çin mutfağından bahsedebiliriz. Türk mutfağı sınıfında takdir her alanda gerekli ve yeterli denmese bile azımsanmayacak ölçüde mevcut. Ben şimdi sadece birkaç isim sayacağım. Feridun Ügümü'nün ilk olarak Fatih'te açtığı ve sonra Etiler'de şube açarak 2000 yılında Fatih'teki ilk şubesini kapatıp Nişantaşı'na Mim Kemal Öke Sokağı taşıdığı Hünkar Lokantası. Usta Beyti Güler'in Florya'daki muhteşem Beyti Et Lokantası. Arif Develi'nin Samatya'daki Gaziantep yemekleri yapan restoranı. Musa Dağdeviri'nin Güneydoğu Anadolu mutfağını temsil eden yemekleriyle ve kebaplarıyla ünlü Çiyası. Üsküdar'daki Kanaat Lokantası, Beyoğlu'ndaki Hacı Salih, hiç boş olmayan yerler. İnsanlar buralarda çoğu zaman ayakta sıra bekliyor. Beğeni bundan daha iyi nasıl ifade edilebilir? Halk mutfağına çünkü sahip çıkıyor. Bu lokantalar aynı zamanda turistlerin de uğrak yeri. Sokaktaki vatandaşa gelince, biraz daha lüks bir kategoriye geçildiğinde işin rengi değişmeye başlar. Bazı şeflerin restoranlarında insanlar birkaç hafta rezervasyon sırasına girmeli bence. Türk mutfağındaki büyük incelikleri ortaya çıkararak bunu kültürel olarak yapmaktan masaya kaç kişi getirebildi, kaç kişi bu incelikleri takdir etti. Bugün rahmetli Cem Karaca'nın, Barış Manço'nun yeni Anadolu rock müzik rüzgarından esinlenerek mutfakta eski ve geleneksel olan mutfağımızı tam idrak etmeden ve anlamadan yeni bir Anadolu mutfağı kültürü yaratmaya ve yorumlamaya hevesli, manzara ve hava satan bir takım lokantalar var mı? Var. Anadolu'nun ücra köşesinde kimsenin bilmediği bir köyde örnek olarak Zühre Bacı'yı bulup onun unundan ekmek yapıp doğal taş üzerinde servis etmeyi maharet olarak algılamalı mıyız? Kırmızı tip olabiliriz ama hep kırmızı kalırsak gastronomi alanında yaşamı ıskalarız. Vatandaş halkın aksine bu tür derinliklerden hoşlanmıyor. En azından takdir etmiyor. Adını saydığım yerlerde sehven birçok restoran ve sahibinin adını da belirtmemiş olabilirim. Yapılan Türk mutfağı uygulamaları ne kadar zarif, inceliklerle dolu, düşünülerek ve taşınılarak yapılmış işlerdir, yiyip de takdir etme yeteneği olanlar çok iyi bilirler. Ama bu işlerden anlamak çaba gerektirir. Sarı tipte verdiğimiz özelliklerde olduğu gibi bunları anlayabilmek için analitik yaklaşım, detaya inmek ve süreci yönetmek gerektirir. Yemeğin arkasındaki incelikleri görebilmek için üçüncü gözümüzün açılması, bilincimizin yükselmesi gerekiyor. Dünyada Allah'ın inayetiyle olmayan bazı şeyler de var. Benliğimizi yüceltmek, kişisel çabaların bir sonucu olarak bize mükafat olup geri dönerler. Dananın kuyruğunun kopup çorba olduğu yerde tam işte burası bence. Modern dünyanın idolleri ve onları izleyenler böyle bir gayreti abese iştigal sayıyor. İncelikleri öğrenerek vakit kaybetmek istemiyorlar. Öğrenerek ve kafa çalıştırarak kaybedecekleri vakti yaşamak için harcama taraftarıdırlar çünkü. Ancak bunun için onları asla eleştirdiğim falan düşünülmesin. Ben sadece böyle bir yaklaşımı rahmetli Tuğrul Şafkay Üstad'ın da ifade ettiği gibi anlamakta çok güçlük çekiyorum, o kadar. Türk mutfağından yabancı mutfaklara geçilince de manzaranın ana çizgileri değişmiyor. İstanbul'da birçok Fransız mutfağı deneyimleyebileceğiniz nokta açılmıştı. Burada genç Fransız şefler cidden ancak büyük bir yemek filozofuna yakışır incelikler sergilediler. Klasik Fransız mutfağını modern dünyanın gereksinimleriyle buluşturuyorlardı. Tabii bunları anlayabilmek için önce klasik Fransız mutfağını bileceksiniz. Sonra modern mutfak akımlarından haberiniz olacak. Bu da yetmez. Çağdaş yorumcuları tanıyacaksınız ki Getirilen yorum orijinal mi yoksa başka birisinin taklidi mi, bunu ayırt edebilirsiniz. Ama çoğu Fransız restoranının brasserinin açıldığı gibi daha senesini doldurmadan kepenk kapattığına hepimiz tanık olduk maalesef. Başarının eksikliğine getirilebilecek mazeretlerden biri de lokasyon seçimidir. Kimi yatırımcılar ince eleyip sık dokumadan, lokasyon araştırmasını çok iyi irdelemeden markalarını yaratıyor ya da franchise anlaşmaları yapıyorlar. Yine de bütün bunların ötesinde İstanbul'da yeterli sayıda gerçekten Fransız mutfağını seven ve takdir eden olsaydı bu yerler hep dolu olurdu. Ne yazık ki öyle değil ve zaten hiç de olmadı. Şimdi bütün bunlar olmayınca ortaya nasıl bir garabet çıkar onu söyleyelim. Yaratıcı mutfak, mutfak sanatları adına bugün tabak dizaynları, yemek içeriğinin önüne geçmiş durumda. Aşçıbaşının, metrodotelin, garsonların tanıdık olduğu köklü işletmelerde bile yaratıcılık rüzgarları aynı tabağın içinde ekmek, patates ve pilav bir arada garnitürü olarak sunulmaya kadar varabiliyor. Bu kadar nişastalı ürün bir tabakta asla tekrarlanmaz. Bu incelmiş bir zevk anlayışının klasikleşmiş mutfak kuralıdır. Yiyeceğin estetiğindeki tek düzeliğe karşı çıkış yatar bu anlayışta. Orta çağın monoton dünyasına karşılık Rönesans'ın renkliliğini bulursunuz bu yaklaşımda. 15. yüzyılda İtalya'nın ünlü Medici ailesinin İtalyan mutfağına soktuğu sarımsak kullanımı bir çığır açmış, lazanya gibi çağın ötesinde yemekler gastronomi dünyasında gelişimin kapılarını aralamıştır. 15. yüzyılda İtalyan mutfağının Medici'leri sayesinde Fransız mutfağından İtalyan mutfağı ışık yılı ileride olduğunu da söylemeliyim. Ta ki bugün gastronomi kültürünün oluşmasında ve temelinde, başucu kitapları niteliğinde tüm klasik reçeteleri yazan, mutfak sistemini kurgulayan, aşçılığı meslek haline getiren ve içindeki hiyerarşik yapıyı kuran, hijyen prosedürlerini oluşturan, açları doyuran, tarladan tabağa mantığını kurgulayan büyük üstad Şef Escoffier'i anmadan geçmek olmaz. Bazı lokantalarda hakikaten gittiğimde büyük bir beklentiyle sipariş ettiğim tabaklardan müthiş rahatsız oluyorum. Bütün açlığıma rağmen iştahım kaçabiliyor. Ama masaya birlikte oturduğunuz, çevrenizin yemek kültürü, yemeklerdeki incelikler, felsefe, tarih, kültür hiçbirinin umrunda değilse bunların bütünü de deneyimi keyifsiz hale getirebiliyor. Tam tersi durumda ise o masa bir şölene dönüyor. Gastro felsefe biraz da bu konulara ağırlık veriyor. Yemeğin felsefesi olur mu demeyin, tabii ki olur. Felsefe, yaşamı, hayatı, doğayı bütünüyle evreni yorumlama bilimi. Bunu tarladan sofraya bilgilerimizi derinleştirerek hayata geçirdiğimizde ve sadece aynı masayı değil, aynı kültürü paylaşıp aynı lisanı konuşabildiğimiz ve kültürler arası iletişimi kurabildiğimizde sofralar şölene dönüşüyor. Tüm yemek ve gastro felsefe severlere şölenler diliyorum. Podcastlerim ile ilgili varsa soru ve yorumlarınızı bana rj@ayhanconer.com adresinden yazarak iletmeniz iletişimimizi daha da kuvvetlendirecektir. Sevgiyle kalın.